Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın.
İyiyiz, gayet seni sormalı.
Evet, koronayı fethediyoruz, her şeyi fethediyoruz.
Evet.
Daha ne olsun?
Hong Kong'u fethedelim istersen.
Hong Kong'u fethedelim. Bütün dünya birbirini fethediyor çünkü. Bugün bir fetihtir, evet. Gidiyor. İstanbul'un fetih şerefine bugünkü programımızı fetihlere adıyoruz.
Evet, fetihlere.
Bunun olacağı belliydi aslında diyebiliriz. Şöyle ki işte Amerika ile Çin arasında giderek sertleşen bir çekişme var. Korona zamanında bu çekişme iyice çığırından çıktı diyebiliriz herhalde, deyim yerindeyse. Ve burada da işte artık daha önce mesela Rusya'nın yaptığı gibi işte bu Kırım konusunda. Ondan sonra bütün bu aslında süreçlerde bazen Türkiye'nin yapmaya çalıştığı gibi Çin'de dedi ki ben de neden kendi istediğimi almayayım. Dünyada nasılsa işte uluslararası hukuk veya uluslararası düzen diye bir şey pek kalmıyor. Ben de kendi düzenimi kurarım o zaman gibi. Ve Çin'in ikiz toplantıları malum bu ay gerçekleşiyor. 21 Mayıs'ta başlamıştı bu iki toplantı. Geçen sefer Özdeş bana sorduğunda ben bu toplantıları çoklu toplantılar olarak nitelemiştim. Fakat bu yetersiz bir tanımlama. Oğlumdan bir güzel azarını işittim. Çünkü iki toplantılar aslında gerçekten iki toplantılar. Yani benim gibi böyle bir sürü toplantı falan filan. Evet, yani belki doğru söyleyebilir, yani bir doğruluk payı var onda ama asıl işin özü iki ülkenin meclisi, Ulusal Halk Meclisi bir tarafta, danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı bir tarafta. Bu ikisi de yıllık kongrelerini gerçekleştiriyor ve bir tarafta siyasi danışma kongresinde yasalar yapılıyor, yasalar hazırlanıyor. Öbür tarafta da Ulusal Halk Meclisi'nde de bunlar kabul ediliyor. Ve bu yılda özellikle önemliydi. Çünkü aslında Çin'in gelecekteki 5 yılına rengini verecek diyelim. 14. 5 yıllık plan yapılıyor olacaktı. Yani aslında yürürlüğe giriyor olacaktı. Çünkü 13. 5 yıllık plan 2016-2021 bu yıl bitiyor. Dolayısıyla artık Çin'in gelecekteki rotası bu toplantıda artık gözlerimizin önüne seriliyordu ve burada da Hong Kong çıktı malum. Hong Kong'da epeydir devam eden bütün bu işte çekişmeler, oradaki protestolar aslında artık Hong Kong'un hep bu tartışılan statüsü ne olacak? Özerk bir anlamda statüsü var. Ki bu işte elbette ki artık eskisi gibi İngiliz idaresindeki olduğu dönemdeki gibi değil. Yani İngiltere'nin bir anlamda Çin'den hala nüfuz alanı olarak kullandığı zamanlardaki gibi değil. O zamanlar çok tartışılmıştı acaba ne olacak Hong Kong'a diye, ki Hong Kong o zaman gene büyük ölçüde kendi Çin'den, anakara Çin'den uzak yapısını korudu. Fakat bu işte kademe kademe zaten gidiyordu. Bu seferki protestoların başlamasının sebebi de oydu malum. Fakat bu sefer aslında o protestoların başlamasına neden olan bu iade yasası vardı o zamanlar. Ki Tayvan'da gerçekleşen aslında bir olaydan kaynaklanmıştı bu. Yani işte nedir? Dışarıda işlenen bir suçta iade olunması, anakara Çin'e iade olması suçlu addedilenlerin gibi. Ki bu suçlu olarak anakara Çin'de kimin yargılanacağı tartışmaları vardı Hong Kong'da. Protestolar bundan başlamıştı. Şimdi o bile değil, artık suçların iadesi vesaire değil. Bir fiil artık anakara Çin'in bir parçası adeta haline gelmesi söz konusu Hong Kong'un. Aslında bütün bunu tabii ki Amerika'da olan bitenlerle okumak lazım. Çin'de bu oluyor da tek başına mı oluyor? Hayır, değil. Şu sırada da Amerika'da mesela cumhuriyetçilerin hazırladığı bütün Amerika'daki Çinli öğrencileri töhmet altına sokacak bir yasa var. Bundan sonra hiçbir özellikle fen bilimlerinde Çinli öğrenci kabul edilmemesi bütün aslında STEM denilen fen bilimlerini kapsayacak şekilde ve hatta olanların da sınır dışı edilmesi gibi planları var cumhuriyetçilerin. Farklı planlar var ama ana fikri böyle diyebiliriz ve bunların da Trump döneminde gerçekleşmeyeceğini hiçbirimiz yok olamaz diyemeyiz ki bu işin bir kısmı öğrencilerle
evet,
ilgili kısmı.
Ben de bir ufacık şey ilave edeyim. Yani Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya kararnamesini imzaladı.
Evet.
Muhafazakar sesleri bastırıyor diye sosyal medya platformlarını kapatırım diye de bir laf söyledi. Çok ilginçti. Artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız şeklinde. Hakikaten 1984 romanını falan da klasik başyapıtında aşacak bir şekilde bir açıklama yaptı. Bir de şeyi de söylemek lazım. Bu Hong Kong'da Çin'in uygulamak istediği ulusal güvenlik kanunu getiriyor
evet.
İşte. Ve doğrudan doğruya artık mesela protestoculardan birisi Democracy Now!'da gördüm. Yeniden eğitim Xinjiang'daki gibi Uygurlara yapıldığı gibi yeniden eğitim kamplarıyla beyin yıkamaya mı gidecek bütün yeni kuşak diye sormuş mesela. Çok ciddi bir durumun eşiğindeler Hong Kong'dakiler de tabii.
Ya şimdi Hong Kong'da hakikaten de çok netameli bir durum var. Çin'in kendini çok haklı gördüğü bir durum var. Öte yanda bütün işte Amerika ile yaşanan bütün bu zıtlaşmalarının vesaire getirdiği yani Çin'e göre bu zaten bütün gücünü Hong Kong üzerinde şimdiye kadar kullanabilirdi. Yani bunu söylemeye çalışıyorum burada. Kastettiğim bu. Yani ben bu zamana kadar işte bu kadar gösteri oldu hiçbir şey yapmadım. Dünyada bir dolu yerde gösteriler oluyor neler neler yaşanıyor gibi. Şimdi artık benim zamanım geldi. Çünkü burada aslında bu iki toplantıda olan şeyler mesela daha kontrollü bir ekonomiye geçilmesi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in orada önemli bir lafı var. Piyasalar çok kör olabiliyorlar. Dolayısıyla daha kontrollü bir şekilde gitmemiz lazım diye. Çin'in aslında gelecekteki rotasını, ekonomi rotasını da bu anlamda işaret eden. Ve onun dışında bazı mesela Çin ordusundan isimlerin konuşmaları vesaire vardı. Onlar da daha aslında sert bir çizgiyi savunuyorlar. Bütün bunları bir araya topladığınızda çok daha aslında kontrolcü, çok daha belki sert politikalar uygulayabilecek bir Çin mi çıkacak karşımıza diye düşünmek lazım. Hong Kong bu işin bu boyutu. Yani burada artık ben istediğimi yapabilirim. Hong Kong benim nüfuz alanımdır diyorsa Çin. Bu başka bir sürü alanda da kendini gösterebilir. Bölgesel olarak da gösterebilir. Daha dünyayı etkileyecek biçimde de gösterebilir. Bu aslında bütün işte bu dünyada nereye gidiyoruz korona sonrasıyla da beraber okunmalı tabii ki.
Evet, Hindistan'la da bir
evet.
Çok ciddi bir savaş tehdidinden mi bahsediliyordu nedir? Yani o haberler de
evet.
Uçuşuyor havada tabii Himalaya'larda.
Sınır tansiyonları, orada da bir evet. Tansiyon yükselmesi var. Ondan sonra ya orada işte en kötü senaryoya hazırlanalım. Gibi bir şey vardı. 26 Mayıs'ta açıklaması vardı Xi'nin. Burada işte yani gerekirse savaşa da hazır olmak, teyakkuzda olmak bir anlamda. Biz Türkiye'de tabii böyle açıklamalara çok alışığız da Çin'in yapması tabii ki çok sert bir şey.
Evet,
bizde sürekli bir teyakkuz halidir gidiyor malum. Fakat Çin'de hakikaten bu söyleniyorsa ve Hindistan'la da ilgili söyleniyorsa bu gerçekten de önemli. İşte bu nasıl bir dünyaya gidiyoruz hakikaten? Yani şimdi biz de tabii ki bunlar uzaklarda bunlar oluyor vesaire derken bakıyoruz aslında Türkiye ile de Yunanistan'ın arasında işte bir malum Yunanistan sınır gücünü arttırmayı planlıyordu. Bu yönde haberler vardı. Orada da aslında bu korona süreci boyunca bizim sınırımızdaki gerilim hiç bitmedi. Yunanistan'da da artık çok daha yükselmiş bir milliyetçilikten bahsedebiliriz. Buralarda işte şey güvercinleri dünyada bir herhalde üstlerine korona fısfıslayalım gibi bir yaklaşım gelişiyor bütün devletlerin bakışında. Sertleşelim çünkü dünyanın hali böyledir gibi.
Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela zaten dünyadaki şeylerin dörtte birinden fazlası vakaların sadece Amerika'da korona vakalarının ve ölüm sayısı da ölenlerin sayısı da ya, üçte birinden biraz az. Yani muazzam bir şey var. Günde 1000 kişi falan ölüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde görebildiğim kadarıyla. Şimdi 100.000'i aşacak dediğimiz anda şu anda 103.000 oldu mesela. 2 günde böyle bir rakama çıktı. Ve burada insanlar birbirlerine mesela öksürerek falan da saldırıyorlar. Öyle de tuhaflıklar da, tuhaflık dediğim çok korkunçluklar da yaşanıyor. Öyle inanılmaz videolar dolaşıyor ortada.
Ya tabii şimdi aslında bütün bu Amerika'nın bu süreçte yaşadıkları, yaşamakta oldukları ve bütün bu başkanlık aslında seçimi Kasım'a giderkenki zamanda daha kim bilir neler neler yaşayacağız.
Belki de seçim yapmayacaktır, bilmiyoruz daha. O evet, bile aslında, bence onu tabii, onu da tartışmak lazım aslında.
Ya Amerika boyutunda baktığımızda Twitter'ın saldırı sözlü de olsa Amerikan başkanı tarafından tekrar saldırı ve şeyi hedefi olması ve özellikle de bu en son fact check, bu söylediklerinin tweetlerinin gerçekliğinin kontrolün Twitter tarafından sonrasında Trump'ın hakikaten de mesela Türkiye'de falan olabilecek gibi.
Evet yani
sosyal
siyasi,
medyayı.
Evet aynen yani okuduğum zaman inanamadım. Yani.
Biz yaşıyoruz Twitter, tamam bunları da.
Şey demiş yani.
Biz alışıyoruz
bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir deyip komünistlikle suçlamadığı kalmış Twitter'ın Twitter'ı. Öte yandan Brezilya'da da zaten komünist. Onu da söylüyorlar. Hepsi komünistlerin işi diye zaten.
Ya şimdi tabii bu işin şakası bakası vesaire biz gülüyoruz burada ama şimdi Amerika'daki birçok aslında korona karşıtı gösterinin, korona karşıtı derken işte koronanın getirdiği bütün bu işte tedbirlerde vesaireydi, sokağa çıkma yasakları, işte çok önemli o kuaförlerin kapalı olmasıydı vesaire gibi durumlara karşı gösterilerin aslında ifade özgürlüğü, insanların özgürlüğü, bireysel özgürlükler çerçevesinde yapıldığını unutmayalım. Şimdi bir yandan böyle bir kendini özgürlük için sokaklara atan ve Trump çizgisine çok yakın bir sürü insan var. Ama öte yandan İşte ifade özgürlüğüyle ilgili çok temel bir şeyi ben istersem çiğnerim gibi sırf kişisel sinirinden, öfkesinden ötürü yapan birine de kimse bir şey diyemiyor bir yandan. Yani tabii ki eleştiriliyor vesaire ama Trump bunları artık yani bunu da mı yaptı sürekli dediğimiz yeni bir şeyler üretebiliyor yani.
Evet, evet. Çok önemli bir konu bu.
Tabii bütün bunların ötesinde Minneapolis'te bütün olanlar bitenler yani bu nasıl olur hala bu zamanın Amerika'sında dediğimiz müthiş bir ırkçı cinayet polis tarafından gerçekleştirilen yani bütün bunları yiyip yutmak zor ve aslında elbette ki işte bu benim başta bahsettiğim Asyalı öğrencileri de aslında etkileyecek şekilde ister istemez yani tamam belki devlet eğer bir kanun yasalaşsa ve Amerika'da Çinli öğrencileri kapsama altına alsa bundan sonra üniversiteler Amerika'da Çinli öğrencileri en azından şu bölümlere kabul etmeyecek edemeyecek olanları da işte atacak gibi. Böyle bir şey olsa bütün Asyalıları aslında oradaki Asya kökenlileri etkiliyor. Şimdiden Asya kökenlilerin ciddi ırkçı saldırılara maruz kalması, dışlanması, sıkıntı çekmesi gibi durumlar söz konusu. Bunu şimdi George Floyd'un ölümü ki yani hakikaten müthiş sarsıcı ve yani bu hafta beni hakikaten benden aldı yani böyle bir şeyin hala dünyamızda günümüzde olabiliyor olması ama zaten biz de bunları yaşıyoruz şimdi bunlara şaşıyorum ben bir yandan ama Türkiye'de de yaşanıyor işte şey çok böyle uzak uzaydan bakıyormuş gibi de gözükmeyeyim de yani belki hani olur ya bir son bardağı taşıran son damla kafanızın üstüne tam son bir şey düşer ya bir böyle kendinize gelirsiniz ya bu nedir böyle ne oluyor falan gibi George Floyd'un da biraz belki öyle oldu cinayeti.
Evet, yani mesela Türkiye'den de bir örnek vermek gerekirse, bir Suriyeli bir kadının doğum yapmak üzere taksiye binip ondan sonra taksicinin almaması ve sokakta kanlar içinde doğum yapması gibi, taksi kirlenir diye sonradan da işte şey olmamış, hapse atmamışlar taksi şoförünü ama çocuğu doğurmuş sokakta. Şey yapıyorlar ama yani işte evden çıkmama cezası falan.
Daha geçtiğimiz ay biz bir Suriyeli gence polis tarafından vurulup öldürüldüğüne de şahit olmuştuk.
Evet, öyle işte şeyler yaşanıyor bir yandan. Tam aklımda o vardı. Yani. Özdeş'in söylediği aslında. Yani bunlardan biz de çok uzakta değiliz. Fakat dediğim gibi işte yani bazı şeyler tam belki yüzünüze vuruyor. Tam bu olayda mesela öldüren polisin soyadı Chauvin. Yani şovenizm.
Evet,
yazılışı da nerede aynı tamamen. Sonuna bir ist getiriyorsunuz ve şovenist oluyor adam yani.
Şimdi evet, beyaz işte, iri yarı bir polis ve şey karısı yani şimdiye kadar bir düzineden fazla da vakada şikayet vermiş hakkında böyle ırkçı şiddet
işte,
uygulamaları.
Make America White Again, Amerika'yı tekrar beyaz yapın şapkasıyla pozları var işte elinde bir...
Ya, o fotoğraf evet. Çok dolandı ama daha sonra hani... Yabancı teyit org gibi siteler doğru olmadığını bu arada açıkladılar.
Peki Photoshop. Tamam o doğru. Photoshop olsun tamam okey. Ama yani burada birçok tamam bu benim hatam lafımı geri alayım. Fakat kendisinin herhalde bu çizgisiyle ilgili bir sürü işaret var. Burada daha önemlisi o kadar çok bu gösterilerde olan bir tane de son dönemde işaret var ki Amerika'da olanı da kendimizi çok yabancı görüp işte bütün dünyadan bahsediyorum. Aa aman işte onlar yapıyorlar gibi bakmadan bu işaretleri biraz toplamamız lazım. Mesela bu Amerika'daki gösterilerde çok son derece ırkçı açıkça ve Photoshop olmayan şekilde her tarafı üstünden akan ırkçı insanlar var. Bütün bu beyaz üstünlüğünü savunan vesaire. Şimdi onların bazıları Hawaii tişörtleri veya Hawaii bu şey çok renkli aloha tipi şeyler var ya onları dan böyle semboller giyiyorlar, taşıyorlar. Şimdi bununla ilgili çok enteresan bir şey vardı. Aşırı sağ çalışanlardan bazıları dikkat çekmişti. Sonra ben de bakınca bunu gördüm. İlginç bir şekilde bu bir alt kültür olarak, hakikaten alt kültür örneği olarak bir filmden çıkmış. Hani kült filmler oluyor ya kötülüğüyle aslında böyle uydurukluğuyla insanlara ilgisini çeken vesaire. 1984'ten kalma Electric Boogaloo diye. Oradaki işte motifler bir takım şeyler... alınıp çünkü bunlar chat odalarında bir takım işte Quora'ydı vesaireydi bir takım tartışma yerlerinde konu olmuş ve sonra bu Hawaii motifleri ve işte bu Boogaloo filminin adı alınıp bir iç savaş yani biz gerçekten Amerika'da artık bir tekrar beyazların haklarını alabilmek için beyazların hakları çok çiğneniyor ya geri alabilmek için bir savaş başlatmalıyız diye onun sembolü olmuş. Fakat bu sembolü okuyabilmek çok zor. Biz oraya baktığımızda eğer bunları araştırmıyorsunuz, merak etmiyorsunuz veyahut da merak da etmek değil. Yani herkes oturup da niye bunlar Hawaii tişörtü giyiyor diye bu tuhaf görüntüleriyle hiç uymayan son derece puzzle beyaz kocaman adamlar böyle bir yandan kamuflaj giymişler. Bir yandan kamuflajın üstünde bir aloha şeyi de var, deseni de var falan hani uymayan bir şey böyle bir tuhaf. Bunu herkesin merak etmesi de gerekmiyor. Çünkü birçok tuhaflık var çevremizde ve bu olanlarda. Ama bunun içini açtığınızda müthiş aslında bir tehdit eden, tehlike yaratan bir durum görüyorsunuz. İnsanlık için tehdit yaratan. Çünkü Amerika'da olan Amerika'da kalmıyor. Birçok işte böyle alt kültür örneği aslında birçok yerde türüyor. Ve işte silahlanırız, komşularımızı temizleriz, vururuz gibi aslında yaklaşımlar dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkıyor. Türkiye'de hiç yok biliyorsunuz.
Evet.
Hiç. Sevgi yumağıyız.
Aynen o yüzden. Öyle. Peki bir evet. De birazcık şu fetih meselesine de, fetih suresine de değinelim istersen.
Evet, bugün Ayasofya'da malum okunacak, İstanbul'un da fethi yıl dönümü vesilesiyle. Tabii bu aynı zamanda aslında bir iç politikada adım muhakkak ki. Evet, Ayasofya'da cuma namazı kılınmıyor ki, bu da tartışılmıştı. Ayasofya'da cuma namazı kılınacağını Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş bizzat kendisi ilk önce söylemişti, sonra da geri almıştı. Eğer tabii Ayasofya'da cuma namazı kılınsa bu büyük bir adım olur. Büyük bir aslında şey olur, sembolik bir durum olur ve onun ötesinde tabii hukuki boyutu da var.
İstanbul'da son iki haftada iki ayrı Ermeni kilisesine saldırı da oldu. Yani bir yandan böyle bir fetihler vesaireler söylenirken bir de böyle gelişmeler yaşanıyordu.
Şimdi yani bir yerde tabii üst politikada bir takım olan şeyler var. Üst politikada olan şeyler aslında iç politikada, yani iç şeyin tabanda olanlarla da çok ilintili birbiriyle. Siz orada mesela işte bir şeyi yaptığınızda, üst politikada bir takım söylemleri devreye soktuğunuzda bunun alta da farklı farklı yansımaları oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bütün bunlar aslında Türkiye'de son dönemde tekrar dinin bir politikaya dönüşünü gözlüyoruz. Çav Bella meselesi, ondan önce işte LGBT tartışması birdenbire işte şey, Diyanet İşleri Başkanlığı da içinde olduğu. Bir temalar dönüp duruyor farkındaysanız. Ben burada olsam şunu merak ederdim. Herhalde merak edenler başka da vardır. Acaba kararsızların içinde muhafazakarların, dindarların oyları çok mu artıyor? Çok mu acaba bir dindarlarda, muhafazakarlarda bir farklı siyasal arayışlar mı ortaya çıkıyor? Henüz kendini şu parti, bu parti bilmem ne vesaire diye ortaya koymasa da. Acaba orada bir sorunu, bir destek sorunu mu var? Bütün bunları sorardım ve niye bu politikalar birdenbire seri şeklinde karşımıza çıkıyor diye de bununla ilintili olarak düşünürdüm.
Tekrardır bu soruları sorup evet. Bazı anketler yapıyor biliyorsunuz. Aslında tam da bu tarz gelişmelere parmak basıyor.
Ben Bekir Ardın sorduğunu duymadım Özdeş. ama umarım onun elinde bu enstrümanlar da var. Ortaya da koyar. Başka araştırmacılar da koyarlar. Benim sizin şirketim yok.
Kararsızlar artıyormuş.
kararsızlar artıyormuş. Ben bunu da daha önce de söylemiştim. Sosyal medyadan da paylaşmıştım. Ama bunu bir kez daha söyleyeyim. Daha herhalde konularda daha dediğim gibi kendi elinde verileri olanlar konuşurlar. Ama böyle burada bir durum var herhalde. Yani bütün bu aslında olan biteni de bu çerçevede yorumlamamız lazım. Yani Türkiye'de bir takım şeyler tek başına birdenbire bu politikaları, söylemleri devreye sokalım diye olmuyor. Tabii ki işte burada başka gelişmeler de var politikada. Avrupa Birliği ile de bir yandan daha bir sıcaklaşıyoruz. Bunun da daha ekonomik sebepleri, onun da sebeplerini tabii ki de ekonomide arıyor olmak gerekiyor herhalde. Ve tabii o sıcaklaşmalar Avrupa gününden, bu Mayıs'ın başındaki, 9 Mayıs'taki Avrupa gününde bu kendini bayağı bir dışarı vurmuştu Erdoğan'ın açıklamalarında. Erdoğan orada tam üyelik hedefini tekrar vurgulamıştı. Biz de bahsetmiştik bundan. Gerçi her Avrupa gününde her yıl aşağı yukarı böyle açıklamalar yapıyor. Ama bu sene biraz daha bir sıcaktı. Ve tabii ki de bu mülteci meseleleri vesaire yaşandıktan sonra Avrupa ile en büyük krizimizi yaşadık Mart ayında. Bir işler böyle gerçekten sıcaklaşıyor mu? Evet, olabilir. Ben bunu ihtimal dışı bulmuyorum. Tam tersi sıcaklaştığını da görüyorum. Fakat bunu da gene bir şeyi düşünmek lazım. Acaba Türkiye'de halk hala Avrupa Birliği'ni bir çare olarak görüyor mu? Her kriz zamanında Avrupa Birliği'ne bir yönelim görüyorduk. Bu acaba hala böyle mi? Bunun da tabii bir sorgulanması lazım. Avrupa Birliği'nin tabii daha çok bence bunu sorguluyor olması lazım. Çünkü artık Türkiye'nin de belki kendi başının çaresine bakma, ki milliyetçi refleksler de çok güçleniyor. Şimdi en beğenilen popüler liderlere baktığımızda da hep milliyetçi isimlerin giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Bunların arasında işte şey de var, Süleyman Soylu da var mesela. aslında yeni bir milliyetçi eksen. Mesela Mansur Yavaş da tabii çok başarılı çalışmalar yaptı Ankara'da. Milliyetçiliğiyle ön plana çıkmadı belki. İcraatlarıyla daha çok ön plana çıktı ama onun da tabii kökeni milliyetçi kökenden. Dolayısıyla yeni bir aslında milliyetçi belki anlayış gelişiyor Türkiye'de. Önümüzdeki dönemlerde yani bir yanda işte tabanda oluşan gelişen şeyler var. Kararsızların diyelim ki artması, işte kararsızların özellikle belli kesimlerde artıyor olması. Ve öte yandan da yeni lider figürleri, yeni isimler eski isimler tabii biraz da. Gerçek yeni isimden bahsetmiyoruz ama bütün bunlar da herhalde önümüzdeki dönemi biraz şekillendirecek. Tabii ki bir de bunun ekstradan şu tarafı var. Hepimiz biraz daha içe kapanıyor olacağız dünyada. Korona sonrası bizden bir sınırların açılmayacağını varsayarsak. Şimdiden Avrupa'da da mesela özel ufak bölgelerin oluştuğuna bakarsak. Mesela Baltık Cumhuriyetleri kendi arasında, işte İskandinavya kendi arasında gibi.
Evet, bunu aslında epey daha konuşma fırsatı olacağız. Bir de tabii Türkiye'de hiç sözü edilmeyen son derece önemli bir mesele var. Avrupa Birliği bağlamında da, Avrupa Konseyi bağlamında hatta söyleyecek. Bu hapishanelerde özellikle de eşitlik ilkesine aykırı olarak barındırılan ifade özgürlüğü, yani gazeteciler, hukuk, avukatlar ve benzerlerinin bırakılması için Avrupa Konseyi'nden de özellikle sağlıkları da tehlikeye düştüğü için Covid virüsü dolayısıyla, Covid-19 dolayısıyla büyük bir baskı var. Avrupa Konseyi ile de ilişkileri o kadar parlak olmayabilir Türkiye'nin de. Hiç sözü edilmiyor hapishanelerdeki şeyler. Human Rights Watch ve başka kuruluşlardan da kuvvetli şey geliyor. İçeride yatan tutuklulardan düşünce, ifade özgürlüğü tutukluları diyelim onlara barınıyorlar. O meseleleri de konuşmak gerekecek herhalde.
Evet ya, bu tabii ki ya Avrupa ile yakınlaşma derken bunun sınırları var vesaire var ve tabii ki artık ne Avrupa Birliği, eski Avrupa Birliği bir zamanlar bizim yollarımız ayrılmaya başladığı zamanki dönemden Avrupa Birliği'nin kendisi de değişti. Kendisi de bambaşka sorunlar ve şartlarla karşı karşıya. Türkiye de öyle. Yani Türkiye de değişti. Dolayısıyla zaten aynı tarz hadi tam üyelik müzakerelerine dönelim denilse zaten iki taraf da bunu yapamayacak noktada aslında. Bambaşka yerlerdeyiz, çizgilerdeyiz. Burada olsa olsa işte yepyeni bir durumla, yapısal halle bu ilişkiler daha sıcaklaşıyor olabilir. Sıcaklaşmasını da ben pozitif bir şekilde bu anlamda söylüyor değilim. Sıcaklaşma hemen deyince bu çok iyi güzel gelişmeler olacak gibi değil. İşte bakın ifade özgürlüğü, işte bakın medyanın sorunları vesaire, bunların artık çok da fazla konu edilmediği ortada. Yani böyle uyarılar yapılıyor ama bunun kulak ardı edileceği de bir yandan herhalde öngörülüyor. Biraz işte tabii Türkiye'de de bu maalesef ifade özgürlüğünün, işte bütün bu işte hapishanedeki kişilerin bozdurulacak bir altın gibi görülmesi adeta da söz konusu muhakkak. Onlar da işte zamanı gelince bir pazarlık konusu olarak bakın işte serbest bıraktık gibi gündemde, gündemin arka planında tutuluyorlar. Ama neler olabilir, nasıl değişimler yaşanabilir? İşte belki biraz daha diyalog artıyor olabilir. Bir de sıfır noktasına artık geldiğimiz için mülteciler döneminde, bu mülteci krizi döneminde ne yapsak sıcaklaşma olacak evet, bu arada onu da unutmayalım. Daha Avrupa ile ilgili konuşacak bitirdik. Çok şey var. Evet, çok şey var ama. Bitirdik. Onları zaten önümüzdeki dönemde konuşuruz. Avrupa Birliği'nin kendi içinde gerçekten yeşil ve adil bir düzen, düzelme daha doğrusu ekonomik krizden çıkış çabası içine girecek mi, bunları da tartışırız.
Tamam, çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.